Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, duyduğunuz sinyalimizin sesini Özgül Piyade ile Hayata Dair başladı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM ortak canlı yayınından selamlıyoruz sizleri. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Sefa Aktan var ve tam karşımda değerli hocam Özgül Piyade var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bir hafta geçti, kaldığımız
evet.
yerden
yine devam ediyoruz. Evet.
Şükür programımıza devam evet, ediyoruz. Evet. Bu hafta biraz aslında gündeme de oturan bir konuyu konuşalım. Tatili konuşalım ama özellikle çocuklarda tatili konuşalım. Neden? Çünkü işte okullar artık peyderpey kapanıyor. %99'u kapandı. Bazı okullar işte bir hafta, 10 gün, 2 hafta özel kurslar veriyorlar ya da intibak kursları veriyorlar. Ama tüm Türkiye'de kapandı diyebiliriz. Karneler alındı. Eskilerin tabiriyle takke düştü, kel göründü. Karnelerde
evet.
notlar.
Evet.
Eskiden bu işler daha heyecanlıydı
çok
biliyorsunuz.
Keyifliydi.
Son ana kadar bilmezdiniz ama evet. şimdi internetten, e-okuldan, şuradan buradan veliler gün gün, saat saat çocuklarının performanslarını takip edebiliyor.
Aslında şey de yok, öğrenciliğin lezzeti de yok.
Yok
yani.
Tabii.
Mutları değiştirmek
yani
yok.
Hipoyla mipoyla öyle o böyle.
Tabii tabii. O zaman yani, çamaşırsıyla silip.
Hafif jiletle kazıyarak falan.
Evet. Onları da anne babalar anlar da biz çocuklar anlamıyor. Yani çocuk olarak onu yapabilirsiniz. Hani sanki onlar görmüyor.
Anladığını anlamıyormuş gibi değil mi? Aslında anlıyorlardır çoğu da anne babalar.
Tabii tabii. Ondan sonra da okula gitseniz okul kapanmıştır. O zaman kapanıyordu okul.
Tabii.
Hani
tabii.
gidecek de okul der bir daha seneye gidecek. Seneye kadar da zaten öfkesi
kim öyle
gelmiştir.
Kim kala.
Evet evet. Bir şey var bu karneler alındığında. Hani duvarlara teşekkürler takdirler
evet.
asılıyor mesela. Bunlar
evet.
Çocukların o tatile başlama konusundan önce biraz da buraya
tabii tabii hani bunları konuşalım tabii
falan.
Tabii.
Hani bu teşekkürler takdir karnedeki notlar bir de şeyler de işte bu sınav sonuçları da açıklanıyor.
Evet
sınavları,
evet evet
LGS gelecek onlarda. Bütün bunlara baktığımızda aslında tatili hak eden ve hak etmeyen çocuklar olarak ayırmak gerekiyor o noktada. Bir o var.
Bir de hocam benim biliyorsunuz Türkçe ile böyle bir muhabbetim var. Mesela tatil atalet kelime ilişkisi.
Evet.
Atalet biliyorsunuz
evet.
hani bir hareketsizlik,
evet.
tembellik.
Evet, buradaki bir o nokta var. Tatili hak eden etmeyen. İkincisi çalışma hayatları ya da yaşadıkları şehirlere göre işte tarlaları, bahçeleri olup da çalışma zorunda olanlar var iki tanesi. Ama sizin dediğiniz gibi asıl nokta şu. Yani gerçekten çocuklar tatil dediğimiz kavramda ne oluyor? Beyni de mi tatil edeceğiz? Ne yapacağız? Yani hani hep oturacak mıyız? Ya da hep televizyon mu seyredeceğiz? Hep bilgisayarla mı oynayacağız? Tabletle mi meşgul olacağız falan? Yani oradaki tatil
dengeyi
dediğimiz
ne
nokta bu. O yüzden de tatil kavramı, dinlenme kavramını çok iyi algılamamız lazım. Buradaki dinlenme kavramı işte ben kolumu buraya koyayım, 3 saat koyduğumda bu kolum dinlenmez. Tam tersine yorulur. O yüzden beyin hiçbir zaman boşluğa gelmeyen bir yapıya
çok
sahiptir.
Çok güzel bir örnek verdiniz. Evet,
evet.
Yani bir kolu koymak hani o 10 dakika belki dinle
tamam,
ama sonrası
uyuşur.
Bir yük değil mi?
Tabii, bir yük ondan sonra. O yüzden de bizim hani çocuklarımız hafta sonu içinde böyledi. Hani ya biraz daha yatayım işte. İşte hiç biraz daha geç kalkayım ya da öğlene kadar uyuyayım ya da ya ne olacak işte saat 2'ye kadar oturayım diye. Sanki öyle bir şey var ki okul hayatı ya dediğimiz dönemlerde çocuklarımızın beyin çalışması farklı. Sanki hafta sonları veya yaz tatillerinde beyin çalışması, hani beyin işleyişi farklıymış gibi algılanıyor.
Yanlış.
Halbuki tabii insan fizyolojik yapı olarak cumartesi pazarı yoktur. Akşam 5'i, 7'si, 7'si, 8'i yoktur. Onun için de tatil kavramı aslında örgün bir eğitimden yaygın bir eğitime geçmek demektir. Yani çocuklar örgün eğitimi tamamladılar. Okula gittiler, kurallı bir eğitim vardı. Şimdi buradan okul zamanında vakti olmadığı diye düşünelim. O çocukların şimdi bu yaygın eğitim dediğimiz geniş süre içinde neler yapabilirler? Yani okumanın hiçbir zaman ihmal edilmediği, sosyal faaliyetlerin ön plana çıktığı, biraz daha dinlenme adı altında farklı mekanlarda zaman geçirildiğini ama o zaman geçirirken de yüzmedir, işte kayaktır, baskettir, futboldur, enstrüman çalmaktır, iş yapmaktır bunların da ön plana çıktığı aslında bütün faaliyetlerin devam ettiği bir dönem olarak algılamamız gerekirken.
Dini kurslar da bunun için
tabii,
değil
tabii,
mi? Onlara
tabii,
da giden
tabii,
çocuklarımız
tabii,
var.
Tabii, tabii. Böyle algılamak gerekirken maalesef hani biraz daha ya annelerin de işte koşuşturmaların aza indiği bir dinlenme dediğimiz tembellikten ayrı bir dinlenme olarak değerlendirmemiz gerekirken tembellik olarak değerlendiriyoruz.
Peki hocam tarih içinde baktığımızda yani 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde ve şimdi 2020'ye gidiyoruz. tatil kavramına Türk toplumunun bakış açısında bir değişiklik gözlüyor musunuz siz?
Tabii. Çok fazla. Şimdi tatilden önce biraz bizim zaman değerlendirme, hani boş zamanı nasıl değerlendiririz diye soruyoruz ya.
Boş zaman diye bir kavram olmaması var mıdır? Ben gerekiyor. O soruya da çok ters bakıyorum, değil mi?
Boş zamanlarda kitap okumalıyım. Yok, zaten kitap okuma hayatta olmalı. İşte boş zamanlarımda akraba ziyaret etmeliyim. Hayır, zaten olmalı.
Boşluk ama şu olabilir. Dolduruyorsun yani, evet, akraba ziyaret edin.
Buradaki nokta şu. Aslında hayatımızın bir planı, düzeni olması lazım. Şimdi radyodaki gibi düşünelim. Yani radyonun zaman dilimleri parsellenmiş.
Bir yayın akışı var, yayın değil
akışı
mi?
Var. Buradaki boş zamanda gelsin de biri şunu yapsın demek yerine şu zaman diliminde bir program yok, onun yerine şunu koyalım denebilir ona.
Ki onlar da aylar önceden planlanır.
Planlanmış olur.
Yani çok olağanüstü durumlarda, Allah muhafaza, hani afetlerde, savaşlarda yayın akışı değişir ama onun dışında emek evet, bunların plasmanı oluşturulur.
O yüzden de hayatımızın aslında yaşımıza ve konumuza göre, aile olarak, yaşadığımız çevreye göre biz vakti nasıl değerlendireceğiz? Sorumluluklarımızı yaparken ayırdığımız vaktin dışında kalan zamanlarda bizim diğer ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Bir birey olarak neler yaparız? İki, o bireyin aile içindeki yeri olarak ne yapabiliriz? O ailenin toplum içindeki yeri olarak biz ne yapabiliriz? Buradaki gelecekteki hedeflerimiz nelerdir? Şeylerde, ülkeye, devlette, hükümetler 5 yıllık kalkınma planları hazırlar. Burada işte 5 yıl içinde neler olacak? Ekonomik durumu değerlendirirsiniz. O yüzden aslında aile olarak bir baba ve annenin kendi zihin yapısından ziyade çocuklarıyla paylaştığı, oturup gelin bakalım çocuklar, şimdi bu sene işte okula başladınız, okuldan geldiniz, kaçta yatacaksınız, kaçta kalkacağız, hangi kitaplar okunacak veya işte hafta sonu hangi spor faaliyetleri olacak, işte enstrüman çalınacak mı, müzik kursuna gidilecek mi ya da bir çalışma hayatı olacak mı, para kazanmayı gerektiren bir durum olabilir, olacak mı, işte babaanneye ne zaman gidecek, anneanneye ne zaman gidecek gibi bir planlamanın olması gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Benim canım istemiyor. Gitmiyorum. Ne oldu? Çocuk istemedi. Spora gidiyorum. Yok, çocuğun canı istemiyor. Göndermedim o noktada. Ne yaptı çocuk? Kaldıramadım ki, televizyonun başından kalkmadı. Ne yapıyor şimdi? Vallahi işte tatile girdi diye çocuk diyor ki yeter bana dokunma. Ben zaten bir kış boyu bekledim. Şimdi yatacağım ben. Ya da işte telefonla meşgul olacağım. Bilgisayarda oyun oynayacağım.
Ya da denize sabah 9'da gideceğim. Akşam 7'de geri döneceğim.
Evet, öyle geleceğim. Şimdi bütün bunlara baktığımızda aslında yine bizim anne baba olarak eğitimsel hayatımızdaki yanlış bu. Ama niye yanlış? Çünkü biz anne baba olarak da hayatımıza plan yapamadığımız için de böyle bir evlatlarımız oluyor o noktada. Yani biz anne baba olarak zamanı planlayabilen ve o plana göre kendimize verdiğimiz sözü tutan, iradeyi kullanan bir yapıdaysak, biz çocuklar da bizimle beraber o programın içinde gideceklerdir. Çok basit bir şey ama o kadar önemli ki, bazen benimle yüz yüze görüşmeye gelen Türkiye içinden farklı şehirlerden gelen aileler tabii var. Farz edeyim ki 4 saat yolculuk yapıyor. Bana geldiklerinde problemleri, farz edelim ki A konu için geldiklerinde, bana geldiklerinde bu B ve C olmuş çatışmalı bir konumuyla gelip asıl konuyu konuşmaya geç geçebiliyoruz. Neden? Yolda çocuk birbirini yemiş, işte eşi ona hazırlanamamış, yolda bunu almış, sıkılmış filan. Pikniğe gidildiği zaman bazı anneler vardır, bir hazırlık yapar ki.
Göç şeyi değil
yapar
mi?
Yapar. Siz piknikte eksik bulamazsınız yani orada, hani salataya konacak tuzdan yağa kadar, limona kadar hazırdır.
Peçeteler böyle
peçeteler boy hazırdır.
Örtüler.
Bir öyle bir yere de gidersiniz ki, pikniğe gidersiniz yani, işte orada hani ne bulduysak yiyelim gibi bir model olur. Şimdi burada nedir? Bu aslında bir akletme, düşünme, neler olacağını bilme, yani bir plan yaparken bütün ihtimalleri değerlendirme. Bunu yapan insan aslında akıllı insan, zamanın kıymetini bilen insan, gerginlik yapmak konusunda çatışmaya girmekten uzak duran bir insan demektir. Şimdi bir yolculuk yapıyorsunuz değil mi? Geliyorsunuz buraya. 4 saat sürecek. Bu çocuk yolda ne yiyecek? Bu yaşı nedir? Tuvalet ihtiyacı olur mu? Bu çocuklar yolda sıkılacak mı? Uyuyacak mı? Ya da işte bir yerde mola verecek miyiz? Bunların planını yapmamayı yani kabul etmek mümkün değil.
Bu bir rahatlık değil, değil mi? Bir umursamazlık.
Aklı kullanamam ama rahatlık dediğiniz şey, hayatınızda sizin ihtiyaçlarınızın sorun olmadan karşılayabilmek için uygun ortamı hazırlamak ve sonucunda da o saatten size huzurlu bir an kalmasıdır. Ama siz orada çatışmalı bir an kalıyorsanız, bu da çok rahatlık değildir. Yani o yüzden de biz yapamadığımız şeylerde İşte çocuklar istemedi ya da ne yapayım işte çocuk yorulmuş dinlensin. Sanki sadece matematik, fizik, kimya, fen, Türkçe, İngilizce öğrenmekmiş hayatın temeli gibi noktalardan dolayı zamanı doğru kullanmayı başaramadığımız için aslında bir noktada ömrümüz bitiyor. Yani bir geri dönüyorsunuz ki yapamadığınız çok şeyler var. O yüzden de tatil zamandan ziyade bizim herkesin kendi yaşına ve konumuna göre tatile ihtiyaç nasıl duyulmalı? Ne demek tatil? Okulun verdiği ya da bir iş yerinden aldığınız izin zamanı sizin tatil olduğunuz yani o işi yapmadığınız bir süre olarak değerlendiriliyor ama içeriği sizinle alakalı bir noktadır. Yoksa oturup da yatmak ve dinlenmek anlamına gelmiyor. Bir arkadaşlarımla Ürgüp Göreme gibi bir yere gitmiştik. Gece saat işte 5 gibi yola çıktık herhalde. 2 saate mi gittik öyle bir şey oldu. Arabada arkadaşlarımız uyudular. Şimdi ben de indim.
Evet.
Yani şimdi Ürgüp Göreme tarafına ilk defa gidiyorum. İlk defa gitmesem de gidiyorsam amacım nedir? Otobüsü zaten görmüşüm. Koltukta da oturmuşum zaten. Ve uykuyu da döndüğümde uyurum yani. Benim inip orada bütün o dağı taşı eseri şey.
Görebildiğim kadarıyla görürüm. Değil mi?
Bütün gücüm yettiğine görmek. Arkadaşlarımın çoğu arabada uyudular.
Sadece niye gitmişler indiler. Onlar o zaman?
İşte orayı ben orayı
sormadınız mı hocam? Sormuşsunuzdur sordum. Çünkü.
İşte onlara göre tatil işte geldi orada işte şuradan baktı.
Yetti
sonra
iki yani,
de yemeğini yedi, iki de alışveriş yaptı, yetti. Bitti.
Belki de acaba evdeki sorumluluklarından kaçmak bile yetiyor mu onlara?
Yok, o kişinin bakışı o. O insanın bakışı o. Şimdi babam derdi ki bizim bir şehre gittiğimiz zaman tatil döneminde. Derdi ki yavrum işte önce bunun valisini ziyaret edelim derdi. Şimdi vali bizi niye kabul etsin resmi anlamda? Biz bilirdik ki işte türbesine götürecek baba. Yani gider oranın bir türbesini ziyaret ederdik. Sonra işte buranın kıymetli ne yemeği var? Oraya giderdik. Sonra müzeye giderdik. İşte sonra tarihi bir bölgeler var. Onlara giderdik. Yolda giderken bize orayla ilgili bize detay verirdi, bilgi verirdi bir turist rehberi gibi. Biz tabii onu çok da dikkate almadığımızı biliyorum o noktada ama
şimdi belki onu fark ediyorsunuz.
Harika bir tecrübe.
Değil mi?
Tabii. Şimdi ben çok ilginç olan bir nokta bazı gittiğim gezilerde orayla ilgili bilgi eksikliğinin rahatsızlığını çok fazla çekiyorum. Abi aile olarak yurt dışı bir Boston tarafına gezi yapalım demiştik. Abimin program hazırlar mısın dedik. Abim bir haftalık programı gün gün saat saat nerede yeneceğini, içeride nerelerin gezileceğini, buraların niye önemli olduğunu bize hazırlamıştı. Hepimizin elinde fotokopisini vermişti. Biz elimizde bunları okuyarak gitti. Baktım yeğenlerim yani küçük olan çocuklar aynı bizimki gibi okumadan oraya koydular ama biz onu ben onu işte ya da büyük olanlar tek tek okuduk. Yani burada şunu görüyorum. Biz işte bunu bize fark ettirilmiş. Bize gezdik de çocuklar. Bakın bak burada bu var. Bak burada şu var. Aa bir de şuradan camdan şuna bakalım. Bak, dikkat problemi yaşıyor tabii, çocuklar. Tabii. Yani şimdi camdan dışarı baktığınızda bir bakalım. Buranın en büyük tarihi eseri nedir? Onu görebilecek misiniz? Yani aman işte bu taşa mı bakayım? Toprağa mı bakayım? Anlamında. Ya da işte bir bahçeye gideceksiniz. Burada neler var? Hani çiçekler. Bir bak bakalım pembe çiçek bulabilecek misin burada? Aa acaba bu mor çiçeğin adı nedir? Gibi aslında çocukların merak duygularını biraz daha onların öğrenmelerine meyletecek bir noktaya koymak lazım. Yani öğrenmek 24 saat aktif olan beyninize ya ben kenara koyayım şunu öğrenmeyeyim diyemiyoruz. Beyin çalışıyor. E bu çalışanı boşa niye çalıştırıyorsun?
O zaman bari doğru metotla çalıştıralım değil mi?
Buzdolabının içine hiçbir şey koymadan niye çalıştırayım buzdolabını?
Ne güzel dediniz.
Yani hiç olmazsa bunu ben hiç olmazsa şuraya bir yere kullanayım o noktada. Sonunda da bu çalışan beynimden birilerine beynimden aktarabileceğim bir şey. Aa bu beyinli adam diye bir aktaracağım bir şey olsun. Aktarıcım beyinsiz bir şey çıkmasın
piyasaya. Şimdi bu son söylediğinizle ilgili bir şey de danışmak isterim hocam. İşte bu sosyal medya ile birlikte bir takım alanlar var. Ben de kendimce bir takım bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Daha çok hani öyle şurada şunu yedik, burada zıpladık diye bir şey yok. Ama yakın çevrem, eşim de dahil. Sen çok fazla herkese işte anlatmak zorunda mısın? Yanındaki, yörendekini ihmal ediyorsun gibi sistemlerde bulunuyorlar. Haklı oldukları yerler olabilir ama ben de şöyle bir mantıkla sizin tam da sizin o dediğiniz gibi. Yani biz bilginin de sahibi değiliz. Birilerinden aldık, emanetçiyiz, birilerine aktarmakla mükellefiz, sorumluyuz diye düşünüyorum. Bu doğru bir yaklaşım mı, yanlış bir yaklaşım mı diye
şimdi soruyorum. Çok önemli bir nokta var. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Siz orada aldığınız bir bilgiyi paylaştınız birilerine. Biri de okurken orada onun ihtiyacına hitap etti. Ve bunu önemsedi ve öğrendi. Aslında siz bu bilgiyi, öğrendiğiniz bir bilgiyi Bir konuya geleyim. Bir arkadaşım bana mesaj atınca şöyle söylüyor. İşte bana işte hocam bu ay zekat vermek istiyor musunuz gibi söylüyor. Hı hı. Zekat dediği nokta para olarak değil. Hı hı. Yani bugün işte hani bir tane bir ihtiyaçla olan birine terapi yapmak ister misin filan gibi söylüyor. Ben de hemen gönderebilirsin.
Uzmanlığınızla. Diyor.
Uzmanlığa tabii. Faydalanmak anlamında. Şimdi ben onu şunu orada bana bu öyle güzel bir şey yüklüyor ki yani hani oradaki bir mesleğinin hani Allah katındaki değerinin bir boyutunu da gösteriyor tabii, bana. Bu çok önemli bir nokta. Yani orada belki paramla veremeyeceğim bir şeyi.
Ve size metazori de yapmıyor. Çok da latif bir dille, tabii, kibar bir dille kibar değil mi? Dille.
Belki karşıdaki kişiyi de ya arkadaşım zekatını karşılanacakmış demeyecek.
Muhtemelen demiyordur.
Tabii mümkün değil. Mümkün
o tarafı değil. Da üzmeden, ezmeden.
Onu belki organize. Kendi diyecek ki işte ben gönderiyorum arkadaşıma nazım geçiyor diyecek tabii. O noktada filan. Şimdi buradaki nokta nedir? Bilmin zekatı vardır. İlmin zekatı vardır. Nedir bu? Kişi bildiğini aktarmakla yükümlüdür. Bu görevdir. Söylemekle yükümlü cümlesi de vardır biliyorsunuz. Söylemez.
Evet, evet. Ne güzel.
Yemek dediniz. Tarifi vermez. Bilgisini anlatmaz.
Sonra mezara götürür o bildiklerini.
Tabii.
Değil mi?
Bu nodur o? Cimridir o. Yani cimri demek paranın
İlle
cimrisi
paranı
değil ki.
İlle paranı esirgemek tabii. Değil yani. Duygunun bilgisini, da cimrisi var. Bilginin hepsini. De.
O yüzden de benim bu paylaştığım bilgi, benim öğrendiğim bir şey. Bir değer vermişim ki öğrenmişim. A kişinin değer verdiği bilgi olmayabilir. Ama buna başka tabii. Bir kişi öğrenecekse ve ben o insanın hayatında ufacık bir pencere açacaksam ne mutlu bana.
Okuduğum bir yazı olabilir, bir makale olabilir, bir araştırma olabilir değil mi?
Peki neden mi o kişinin, bu bilgiyi paylaşan kişinin yanındakiler ya biz de bunu öğrenelim demez ya da bu hazinenin yanında niye faydalanmaz?
Vallahi bu evrensel bir soru hocam.
Ben onu bana da çok
bu evrensel bir soru.
Bana diyorlar evlatlarınız yanınızdakiler ne kadar şanslı diyorlar. İşte faydalanır. Hayır. Yanındakiler aslında tam tersi bizden faydalanma konusunda ne zamanki kafasını taşa vurursa geliyorlar. Niye? Çünkü annesin zaten yapacaksın o noktada. Yani ya da evlatsın yapacaksın. Yani seni o modda görmüyorlar insanlar.
Hı hı. O biraz da hani çok yakın ilişkiler içinde olmaktan mı kaynaklanıyor hocam,
evet.
Değil mi?
Hep öyledir. Çok yakın olan ilişkilerde kişiler sizden farklı alanda faydalanırlar. Hı hı. O sizin işte dışarıya verdiğiniz o yönden faydalanmaları mümkün olmayabiliyor.
Siz de tanıdınız hani böyle çok kısa aralıklarla küçük oğlumla bir gün böyle yıllar önce dertleşirken şimdi 20 küsur yaşında bir şeyler söyledim ben. Baba bir dağın yüksekliğini dağın dibindekiler göremez dedi. Biraz uzaktan bakmak doğru gerekir söyle. Dedi.
Uzaktan bakma da kendi hayatında bir yerlere gidip sizdeki gördüklerini birilerinde görüldüğünde, kıymet gördüğünü gördüğünde ya da zaten yanında ben bununla ilgili noktayım farkında değilim. Bir bakacak bir boşluk o zaman fark etmeye başlıyor.
Ama bir başka muhalefet de şu oluyor hocam. Bu tür kişilere şöyle eleştiriler de getirilebiliyor. Sen tabii dışarıya daha kibarsın, daha rol yapıyorsun, daha ambalajlısın. Ben seni biliyorum diye bir yaklaşım. Bunu evlatlar
orada,
da yapabiliyor.
Orada iki türlü düşünmek lazım. Bir, gerçekten belki söylediğimizin hal olmasını istiyor olabilirler. O bizim için artı bir şeydir. Yani ben diyorum ki sakın çocuklarınıza vurmayın. O zaman ben de çocuklarıma vurmayacağım.
Tabii.
Böyle bir şey olması lazım. İkincisi, aile içindeki o rahatlığım, kendi rahatlıklarını bizden talep ettikleri o tavizleri göremediklerinde bunu bize bir yükleme olarak yapıyor olabilirler. Yani hani dışarı
revanş oluyorlar. Yani.
Öyle çünkü biriyle 24 saat zaman dilimi içinde ortak paydaların çok olduğu bir mekanı paylaştığınızdaki iletişim dili farklıdır. Dışarıda
programdan programa değil mi haftada ya da iş farklıdır. Yerindeki bir çalışma
tabii,
başka bir sınır farklıdır. İçinde
tabii,
gidersiniz.
Tabii. O çünkü çok 24 saat içinde farklı konuları bir araya olduğunuz kişiyle olan noktalarda gündem çok değişiktir. Durum çok değişik. Tabii. Çok farklı konu gelir.
Orada evin aidatına varıncaya kadar konuşmak zorundasınız.
Ama dışarıda konuşacağınız konu zaten sizin hayatınıza bir sınır getirdiği için sizin davranışlarınıza da sınır getirir. Ama burada asıl sizin ilk sorduğunuz yerde farzın ki eşiniz, evladınız bir şey bekliyorsa orada bir de şu boyuttan da düşünmek lazım. Yani ben bunu yaparken diğer boyutumda da onlara da faydalı olabilecek başka alanlarımı da açmalı mıyım? Yani bir ihtiyaç istiyorlar benden. Yani, bendekini fark edip benden bir şey alamıyorlar ama benim hani şey gibi düşün yani market hani kasaptır sadece ama markette her şey vardır. Yani o yüzden belki şöyle de düşünebiliriz. Yani o zaman ben ya bir diğer boyutumdan da onlara faydalı olsam ne olur? Yani onları durmadan
belki söyledik. Belki oluyordur da böyle de eleştiri de olabiliyordur hocam.
Orada yine doymadılarsa o doymadığı kısma da bir dikkatle kesilmek lazım. Acaba gerçekten beni başkalarından hapsedip buraya sınırlandırmak için mi yapıyor bunu? Yani hani bir paylaşımsızlıktan dolayı mı, yoksa hani gerçekten
yine de bir samimi talep mi var?
Onu ayırt etmek lazım. Orada şöyle bir konu var. Oturup evet, yani benim buna ayırdığım zamanla size ayıracağım zaman dilimdeki nokta önemli olan kaliteli vakit geçirmek. O yüzden beni eleştiriyorsan, bu eleştiriyle benden bir şey talep ediyorsan bu samimi değil. Burayı eleştirmeden benden talep et benden. Bu şu orayı çok güzel yapıyorsun. Çok önemli. İnsanlara çok faydalı oluyorsun. Bu çok önemli bir nokta. Ama isterim ki burada da bize bu noktada faydalı. Bu iyi bir şey. Ama işte hep orayla zaman geçiriyorsun. Bize hiç vakit ayırmıyorsun sözünün arkasında. Diğer noktaya gelirsek bu doğru olmuyor konuda. Yani beni eleştirdiğin birinden benden bir şey talep etme o zaman. Demek ki ben kötü bir adamım, kötü kadınım. Niye benden bir şey istiyorsun?
Yetersizim madem.
Madem benim değerli. Çünkü insan bir konuda ya şurada bir ürün satılıyormuş, çok bozukmuş deyip kimse oradan almaz. O zaman kişiyi de itmiş oluyoruz fark etmeden. Çok ne oluyor? Ben Murat Bey'in bir noktasını eleştirdiğimde kendime oradan bir prim çıkartmak istiyorsam o zaman Murat Bey kendini kötü hissettiği için zaten ben ona kendisini kötü hissettiriyorsam benle niye zaman geçirsin?
Onun da kendini çekmesinin bir mantığı oluyor değil mi?
Oluyor o zaman, oluyor.
Karşılıklı bir
evet.
Şey oluyor.
İşte o yüzden de belki biz hani zaman geçirme noktasında kimle geçirdiğimiz, nerede zaman geçirdiğimiz önem arz etmekle beraber ne işe yaradığımızı en önemli koymak lazım. Benim de en çok noktada insanların birbiriyle zaman geçirme konusunda işte o şeylere sordunuz ya, eskideki zaman dilimiyle şimdiki evet, zaman dilimi sordunuz ya. Hani dedim ki önceden ne oluyordu? İşte bahçede çalışıyorduk. Bahçeli evlerimiz vardı. Bahçede çalışmak derken bir soğan, bir çiçek bir şey ekiliyordu oraya. Onları ekerken toprakla meşgul oluyordunuz. İşte babanız sizden bir şey istiyordu. Tabii. Yani ailevi bir çalışma vardı. Ailede paylaşım çoktu. Evde işte bu televizyon noktası tabii, tek odada olduğu için, çocukların elinde de küçük televizyonlar olmadığı için tabii, şu anki tabletleri falan. O zaman çocuklar daha çok sizden öğreniyordu. Sizle zaman geçiyordu. Aranızdaki muhabbet artıyordu. Komşu size sesleniyordu. İşte birisi diyordu ki benim bahçemi sula diyordu. Ya da işte kandilde bir şeyler ikram ediliyordu filan. Hani yan yana bahçeler oluşuyor. Dikey olmadığı için tabii, kafamızı kaldırıp göremiyoruz o noktada. Göz alanımızın içindeydi. Herkesi görebiliyorduk o noktada. O yüzden de muhabbetler de artıyordu. Ve tatil anlayışı içinde işte misafirliklere gitmeler, birbiriyle zaman geçirmeler. Akşam eve oturmaya getirildiği zaman insanlar ya ne konuşsam diye birbirlerine hani zorlanmıyorlardı. Çok konuşacak konular vardı.
Çünkü günlük hayata dair değil mi? Her şeyi konuşabiliyorlar.
Konuşuluyordu o noktada. O yüzden de şimdi ya tatili hani bir kaçmak işte gidelim denize girelim oturalım denize saatlerce güneşlenelim o da olur.
Tabii onun da ihtiyacı olur. Var ama tabii, yalnızca o olamaz.
İşte oradaki nokta kişinin anlayışıyla alakalı. O yüzden de biz bu anlayışın içine sadece şunu koymamız gerekiyor. Sadece şunu. O zaman dilimi içinde zihin yapını nereye koyuyorsun? Yani o zihin yapının işlevsel sonucunu somut olarak ortaya koyabiliyor musun? Eğer koyduğun somut şey, yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri yanılıyorsam belki sizin bilginiz daha iyi. Hani birisi diyormuş ya iğnenin diliğinden iplik geçiriyorum demiş ya. Çağırmış işte bir kese altın vermiş sonra bir de dövmüş.
Yüz değnek demiş yani ya. Bu kadar gereksiz bir işle bu kadar ömrü harcadım diye.
Şimdi bu çok önemli bir şey. Niye şunu mu? Yani bunun sonucunda yaptığım şey ne getirdi?
İnsanlığa ne bırakacak hocam? Evet. Ne bırakacak? Yani hadi 100 metre öteden ipi attın geçti. Yani bunun artık 50 tane formülü var değil mi?
Bu işte bu nokta bizim zamandaki tatilimizin, zamandaki bizim zaman dilimindeki dinlenmemizi sağlayan bir şey. Müslüman, İslam dini. Yaptığı işin yerine başka bir iş yaparak dinlenir. Müslümana tatil yoktur. Namaz 5 vakittir. Tatil yok. Tatil namaz kılınayım yok.
Yok değil mi öyle bir şey?
Bir işi bırakıp başka iş yaparak dinlenir. Oturarak dinlenmez. Oturmak şeytanın hasreti, yani özelliğidir. Niye?
Çeldirici unsurlarından biridir.
Neden? Oturduğun yere 50 tane konu gelir beynine. Gelir dolanır. Sonra lüzumsuz işleri kafana getirir.
Vesveseler başlar.
Ondan sonra bunları gerçekten algı gibi yapıp ondan sonra çatarsın.
Senaryolar yazılır değil mi?
O yüzden de tatil dinlenmektir ama beyni çalıştırarak dinlenmektir.
Hocam çok önemli bir şey söylüyorsun. Siz dinlerken hakikaten böyle bazen de yüreğim de daralıyor. Yani o 70'lerin, 80'lerin sokakla bu kadar haşır neşir olan çocukları, 60'ların, bizler şanslı çocuklarmışız. Çok. Yani dört duvardan çıkıp bir başka dört duvara geçen milyonlarca çocuğumuz var. Hı hı. Tabii ki böyle bakıyorlar yani mankurt gibi o ekranlara bakıyorlar.
Burada yanlış
bir çiçek mi? Sulamıyorlar, yok, bir şey bitkiden yok. Haberleri yok. Bir patlıcanın hı hı. çiçeğinden, işte bir biberin çiçeğinden. Belki anneleri falan babaları işte balkonda yetiştiriyorsa yarım ağız bakıyorlar. Onu çıt diye koparıp yemenin tadını almıyorlar.
Onu da bilmiyorlar.
Evet. Önemsemiyorlar.
Ama işte bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim oradaki noktamız şu. İnsan psikolojisindeki nokta şudur Murat Bey. Ben işte su içmeyi sonradan öğrendim. Yani su içme derken günlük su limitim azdı. Abime, abicim kurban olsan no, su iç, su çok faydalı falan. Tamam tamam bacım diyordu öyle noktada. Rabbim sıkıntı vermesin. Bir böbrekle ilgili sıkıntı çıkmış. Bacım şimdi çok su içiyorum diyor. Şimdi buradaki mesele şu. Benim ona o bilinci aşılamadan beklentim yanlış olmuş. Ben abime o bilinci aşılamalıydım. Onu aşılarken de abimin seviyesine inebilmeliydim. Yani bir ilkokul öğretmenin birinci sınıfın çocuğuna göre okuma yazmayı öğretmesi gibi. Şimdi bize buradaki düşen görev şu. Biz de söylediğimiz sözün karşıda karşılık bulma noktasında biz onu yetişkin çocuk kabul ediyoruz ama hiç düşünmüyoruz. İngilizce bilmesi, araba kullanması, teknolojiyi kullanması, iyi üniversiteden bitirmesi onun bizim söylediğimizi algılayıp o hareketi yapacak anlamına gelmiyor. Bizdeki görevde madem biz bu kıymeti biliyoruz, biz ona o biberin çiçeğini gösterebilecek, o da allemedim, kallemedim, alttan üstten girip onu o manzarayla karşılaştırmak.
Evet, doğru.
Biz de oraya çaba harcamamız gerekiyor. İşte o enerji sizin söyleyip olmadı, olmadı deyip kızgın olduğunuz enerji 100 birim harcıyorsunuz ya, buraya 10 birim enerji harcasak daha büyük potansiyel.
Çok daha fazla sonuç
Abi
alacağız.
Daha güzel sonuç alacağız.
Hocam o zaman çok kısa bir müzik arası tamam, verelim. Yonca tamam. Lodi'yi seçmiş sevgili Nurettin evet. Arada. Ben gerçi tatil başlığını duyunca Mazhar Fuat Özkan'ın da yaz tatili paranın katili diye güzel bir şarkısı
evet,
vardı.
Evet o da güzel.
Onu başka zamanlarda dinletelim. Şimdi biz Yonca Lodi'yi dinletelim. Düştüysek kalkarız evet. diyor. Ardından sevgili dinleyiciler Özgül Piyade ile Hayata Dair de Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında konuşmaya, feyz almaya devam ediyoruz. İnşallah.
Kalkarız daha Biliyorum senin de aklın hep bende. Nasıl dersin gelmem? Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa? Nedir esaslı neden? Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle yakalar kalbinden. Emin misin bu kadar kendinden? Ne zaman çıktın aşkın emrinden? Vurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu biz böyle severken? Düştüyse kalkarız, daha ölmedik ya. Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya. Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden. Bir tane
Evet, Yonca Lodi'yi dinlerken biz hocamla hala meseleleri çözmeye devam ediyoruz.
Ama neden şöyle söyleyeyim? Şimdi tatili konuşurken...
Şarkıyı dinlerken tatil yapmadık işte, çalıştık
tabii,
hocam.
Yani zamanın kesintisi yok. Ne zaman kesilir zamanınız? Dünya zaman dilimi ölümle bitiyor.
Evet.
Ne zaman ölürseniz o zaman siz artık dinlenir misiniz? Artık inancınıza göre dinlenmez mi? Sonrasını kişinin...
Başka bir boyuta
bilir.
Geçiyorsun.
Başka boyuta geçiyorsunuz. Tabii. O yüzden de bizim noktamız şu, yani biz burada hayatı konuşurken arada oturup Leoncello'yu dinleyelim olmaz. Niye? Yine aynı noktayla ilgili hayatın diğer alanlarını konuşuyoruz. Şimdi onun için de anne babaların şuna dikkat etmesi lazım çocuklarımızla ilgili konularda, kendimizle ilgili konularda. Hep şu, yani hayatımıza bakışımız şu olacak. Bu bardak bir işe yarıyor. Ya ben ne işe yarıyorum? İnsanın her gün kendini... soracağı bir sorun olması lazım. Yani bugün ya ben gerçekten hani kendi adıma yeni bir şey öğrendim mi? Bugün benden kimse faydalandı mı?
Bir insan evladının zihninde bir cümlem kaldı mı? Bir davranışım değil mi?
Oldu mu? Bugün ya bir komşumun ya eve gittiği derdine zaman da derman oldum. Ya Özgür Hoca da bugün işte Allah razı olsun dedirttim mi o noktada? Ya da ben hani sokaktaki bir kediden bir köpekten haberdar mıyım? Yani burada o dış dünyanın farkına varıp da sizden o dış dünyaya ne sızacak, sizden ne faydalı olacak demek yerine şunu söylerseniz bu noktada. Dün Osman Bey bana bir video yollamış. Orada bir şey soruyor delikanlı. Hı-hı. Röportaj yaparken. İşte İstanbul'u kimlerin elinden alındı? Yani kim, ilk önce hangi devlet vardı?
Tarihsel olarak.
Hanımefendi diyor ki, ben kendimle olacak vakte bile zaman ayıramamışım. Bunu nereden bileyim, nereden düşüneyim diyor.
Hı-hı.
Şimdi sanki hani özel bir düşünme gerekirmiş gibi o noktada. Yani bu zaten hani duyduğun ve okuduğun bir, yani bir şey olması gerekiyor.
O yaşa burada gelene kadar zaten bir şekilde
ya ben şöyle merak ediyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi biz buradan giderken yo ben gözümü kapatayım görmeyeyim gözümü kapatayım mı diyeyim çıkıyoruz. Yani nasıl oluyor da o öğrenmeyi reddediyorsun? Tabii. Ya da nasıl oluyor da o olayda algılamamak için gayret ediyorsun?
Şimdi yani ben mesela stüdyoya gelirken hani kuruma gelirken kampüste orandaki şimdi yerleşkemizde işte baktım gene ağaçlar pırıl pırıl, çimler
yani
biçilmiş değil mi?
Evet. Yani çiçekleri çok güzel.
Evet. Yani o böyle içime bir huzur verdi. Zihnimde bunları düşünerek geldim işte. Şimdi bana bunu biri sorduğunda dışarının nasıl olduğunu şu stüdyodan tarif edebilirim.
İşte buradaki durum şu. İşe yarama duygusunu kazandırabilmek için İnsanın zaman diliminde onun yanında onu değerli kılan, ondaki var olan potansiyelleri açığa çıkaran ilk varlık anne ve babaların çocuklarının farkındalıklarını yükseltebilmek için kendileriyle geçirdikleri veya çocukların ayrı yaşadıkları her zaman diliminde öğrenme ağırlıklı bir dinlenme koymaları gerekiyor. O olduğu zaman siz o çocuklarda farkındalık ortaya çıkıyor. Yani arabada yolculuk yaparken bir annenin ya da babanın, işte kim araba kullanıyorsa, çocuklar bir etraftaki olaylara bir bakın. Yani burada işte kaç katlı bir bina var, sayın onu. Ya da bu yol çift şeritli yol mu?
Şu yandan akan ırmak işte adı şu.
Adı
değil
şu.
Mi? Dağ ya, şu.
Evet, bu gibi, bu noktada bir rehber gibi yaptığında çocuklarda direkt bir öğrenme gerçekleşmesinden ziyade çocuklara bir tohum atıyorsun orada ve çocuklar ondan sonra dışarıdaki bir şeyi kulak duyduğu için beyne götürüyor. Henüz söze getirmiyor ama orada bir tohum attığın için sonra bunlar yeşermeye yani
bir
başlıyor.
Bir nevi farkındalık artıyor. Farkındalık alıcılar değil tabii, mi? O reseptörler açılıyor.
Tabii. Ne yapıyoruz? İşte bir odanın ışığını yaktığımızda oda ışık oluyor. Neyse o dereceye göre etrafı görebiliyorsunuz. Ne kadar çok ışık o kadar çok etrafı, ama güneş doğduğunda ne oluyor? Dünya aydınlık oluyor. Yani sizin sadece bir lamba yakmanız da olmuyor. Yani beyindeki güneşi harekete geçirmek için bizim o beynimizde güneşlerin olması gerekiyor ki o aydınlığı, o nuru her tarafa hissettirelim. Buna biz tebliğ diyoruz ya da işte farkındalık diyoruz ya da insanların geliş amacıyla gidiş amacı arasındaki o dengeyi kurmaları diyoruz. Hedef koyma diyoruz. İşte amaç diyoruz. Doğru niyet diyoruz falan, birçok adı var bunun. O yüzden de bu geniş, bu kadar üstten baktığımız konunun içini biraz daha basit zemine yaydığımızda, çocuklarınız eğer çalıştırma parayla ilgili bir nokta kazansın istiyorsanız çocuklarınızı, işte bir berberin yanına çırak vereceksiniz ya da bir babaannenin, annenin, anneannenin yanına götürdüğünüzde bir tarlada çalışacaksa çocuk, orada çalıştığında akşamleyin geldiğinde bugün ne yaptığını sorduğunuzda kaç para aldın gibi değil de kaç kişinin işte saçını keserken hangi modelleri kessin, erkek mi gelmişti, kaç yaşında insanlar geldi, acaba senin oradaki berber işte Ahmet amcan nasıl davranıyordu, bugün öğlen ne içtiniz, ne yediniz, dükkanı nasıl gibi, çocuğun ertesi gün gittiğinde nelere bakması gerektiğini programlamak
farkındalığını
gerekiyor.
Farkındalığını artırmak, değil mi?
Evet, siz, bunu vermeden alamıyorsunuz o
siz
zaman.
Siz bu cümleleri kurarken yıllar önce bir Nobel'de kimya ödülü almış bir profesörün cümleleri aklımda çağrışım yaptı hocam. Ben bu ödülü annemin sayesinde aldım diyor hoca konuşmada. Çünkü her anne baba çocuğuna bugün okulda ne öğrendin diye sorardı. Benim annem her seferinde bugün hocana, öğretmenlerine neyi sordun ya diye bana sordu diyor. Evet. Ve ben soru sorabilmek için birçok şeyin farkına
bunu
vardım.
Demek ki sorması gerekiyormuş. Yani demek ki sorulması gerekiyormuş. Belki çocuk parmağını kaldırmaması gerektiğini düşünüyordu. Şimdi burada işte, ama böyle bir anne baba olabilmek için de algıları açık anne baba olmamız gerekiyor. Yani işte evveliyatından gelmesi gerekiyor. Şey, genellikle biz programları yaparken bugün gelmeden önce bir seansımızda bir doktor kızımız vardı. Evlatlarını yetiştirebilmek için, küçük evlatları. Ben onlarla iletişim kurduğumda aslında onlara öfkelenmek istemiyorum. Ama gözümde öfkelenen bir anne modeliyle geldim. Öfkelenmeden bu çocuklarımı nasıl yetiştirebilirim ve mesleğimi nasıl icra edebilirim? Yani şimdi öyle bir nokta var ki öğrenmek istiyor o konuda ve öğrendiğini de uygulamak istiyor. Nedir bu? Demek ki bir şeylerin yanlış gittiğini görmüş ki doğruları yapmaya çalışıyor.
Ve rehber ediniyor
istiyor.
Sizi. Evet.
Buradaki mesele şu. Kendimizi yargılama, eleştirme değil ama kendimizi de hesaba çekmekten korkmayalım. Yani
yüzleşelim değil mi?
Tabii, çok önemli yani. Durup konuşalım kendi kendimize.
Aynaya bakabilelim yani.
Yanlışlarımızı da söyleyebilirim. Ya doğru söylüyorsun. Ben bu nokta çeşit farkında değildim. Allah razı olsun. Bana bunu fark ettirdin diye de teşekkür de edelim etrafımızdaki insanlara, o noktalara. Gerçekten insan fark etmiyor. Gerçekten fark etmiyor. Yani ben bunu kendi hayatımda da öyle çok şey var ki aslında benim bilmem gerekiyor ama bilmiyorum. Yani bilmem gerektiğini bilmiyorum o noktayı. Onun için hani her bilmek size bilmediğiniz yön açığa çıkarıyor.
Yani yine atalarımız ne diyor hocam? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek
tabii,
ayıp.
Tabii ama işte öğrenmeyi talep etmek için de sizin bilmediğinizi kabul etmeniz lazım. Ben zaten biliyorum oldum dedikten sonra bir anlamı yok. O yüzden de çocuklarımıza, ya ben bu çocuğu niye bu yazın İşte manevi eğitim, Kur'an-ı Kerim eğitimiyle ilgili de şöyle bir durum var. Çocuklar yaz okullarına geldiklerinde ailelerin yapılarına göre ne tür bir eğitim alacaklarını planlıyorum. Anne diyor ki mesela ben Kur'an kursuna göndermek istiyorum çocuğumu. Evet. Peki nasıl göndereceğim? Vallahi gitmek istemiyor hocam diyor. Ben de dönüp şunu söylüyorum. Diyorum ki çocukların beyni 3 ay tatile girmez. Bu öğrenme ve çok hızlı gelişir, çok hızlı öğrenme dönemidir. Ne oluyor bu sefer? Çocukta siz... Şöyle düşünelim, mevsimlik işçiler vardır işte 12 ayın içinde 9 ay çalışır 3 ay para almaz ya.
Evet.
Siz o 9 aylık parayı 12 aya yaymanız lazım. Beynin de o kısmını kapatmış oluyorsunuz. Açılmıyor bir daha o noktada. Yani 9 aylık 8 aylık öğrenmenin sonucunda çocuk 12 aya bunu yaymak zorunda kalacak ömür boyu. Yani gerçekten kapanıyor. Yok. Bitiyor yani orası.
Onun da geri dönüşü de yok. Olmuyor. Yani çok öyle ben meraklı değilimdir de siz bu örneği verince bazı dinleyicilerimiz için de şu örneği vereyim. Çünkü bizim toplumumuz otomobillere meraklı, araba sahibi evet. olmaya. Hani bir arabayı alıp 3 ay kullanmadığınız zaman o arabanın aküsü gidiyor.
Gidiyor. Evet.
Değiştirmek zorunda evet. kalıyorsunuz.
Evet. Niye? Kullanmadığınız için o noktada. Şimdi evde öyledir mesela. Bir evde
tabii.
kullanmadığınızda yıkılır o ev.
Doğru. Yani aslında viraneye döner.
Virane. Eşya da öyledir.
Çok
kullanılan
doğru.
eşya eskimez mi aslında?
Tabii.
Kullanılmayan eskiyor o noktada.
Tabii.
Şimdi burada... burada işte o çocuklarla ilgili konuda anne babaların eğer hani çocuklara bir şeyleri öğretirken ya da onlara verirken hı hı. onlarda hani onlardaki bu algıyı açabilmelerini istiyorsak o çocuklarda ileride dikkatini verebilen oturup öğrenmek için gerekli süreyi oturarak oturması gerektiğini bilen toplum içindeki hareketlerini kontrol edebilen iç dünyasında savaşı olmayan kendini iç dünyasına hapsetmeyen bireyler olsun istiyorsak çocukları yazın bir şeylerle işte Kur'an noktasına çocuk istemiyor. Ben diyorum ki peki bu çocuk kaça gidecek? Seneye dörde gidecek. Dörde gitmek istemediğinde ne yapacaksın?
Tabii.
Yok hocam gidecek diyor. Şey mi o mecbur?
Bu
mecburu sen kendi beyninde mecburiyet olmayan bir şeyi çocuğa mecbur edemezsin. Mecburiyet Kur'an eğitimi, manevi eğitim ya da okul eğitimi değil. Mecburiyet bu çocuğun yaşına göre, hayatınıza, bakışınıza göre birisi Kur'an'ı göndermezse piyanoya gönderir.
Tabii.
Sana göre piyano eğitimi alınması gerekiyorsa hayat inancında ve yapında...
Ya da ikisi de olabilir hocam. Hem Kur'an'a gönder,
şimdi
hem piyanoya gönder.
O noktada. Yani o zaman de ki benim çocuğum basket, futbol, tekvando, işte okçuluk, manevi eğitim, dini bilgiler.
Ya da seçenek sun değil
seçenek,
mi?
Seçenek, resim. Yani ne olacak çocukta bunlarda? Bunu çocuğa ister misin diye sormak ne demek? Çocuk kaçta yatacağına nasıl karar verir? Kaçta kalkacağına nasıl karar
Vallahi
verir?
Vallahi hocam yani o kadar hislerime tercüman oluyorsunuz
evet,
ki gerçekten.
Yok öyle bir şey. Bir de gençlerde bu çok fazla var. Koy hala biraz uyuyayım. Yavrum niye uyuyorsun? Yani uyuyarak bir şey yok ki. Ömür bitti.
Tabii.
Sonra ne olacak? Bizim yaşımıza geldiğinizde biz uyumadan gelen bir aile yapılarından geliyoruz ki o dönemimizi bizim. Hı hı. Çünkü uyuyarak bir şey öğrenmeyeceğini öğrenerek geldik
Tabii.
biz. Yani bu da bizim ailelerimizin Allah razı olsun onların ileri görüşleri.
Kesinlikle.
Şimdi yavrum benim yaşadığımı bile yaşayamayacaksın ama benim hayatımın üst kalitesini istiyorsun.
Ne güzel dediniz.
Ne yapacaksın o zaman?
Ne güzel dediniz. Bir verip kim, yüz almak
kim
istiyorsun.
Kim yapacak bunu? Tamam benim arabama bindin, benim paramla yaşadın, benim yazdığımdan faydalandın. Ben gittim
benim maaşımdan aldın.
Sonra ne olacak? Ben gittim sonra ne yapacaksın?
Sonrası Allah kerim.
Yok işte olmuyor.
Yani.
Allah diyor ki aklını kullan, zamanını kıymetini bil. Hani sıhhat ve zaman gelişi dönü olmayan iki nimet ya.
Tabii.
Sıhhati kaybettin geri dönüşü yok. Zamanı kaybettin geri dönüşü yok.
Yok.
O yüzden de ömür dediğin noktayı ömür gibi harcayabilmek için tatil yok. Biz örgün eğitimin yerine şu an manevi eğitim. Manevi eğitimin yerine spor eğitimi. Spor eğitimin yerine müzik eğitimi. Şu an akrabalar daha çok zaman ayırıyoruz. Benim büyük oğlum çok kitap okur. Böyle bir kardeşimin de arkadaşları liseden arkadaşları da tatil yerinde karşılaşmış. Bana dedi ki hocam sizin oğlunuz bir çeşit dedi bana gördüm. Niye?
Elinden kitap düşmüyor.
Dedi ki tatilde de durmadan kitap okuyor.
Millet şapır şapır denize giriyor atıyor.
Yani çocukları da anormal bir modele bakarak gidip
tabii,
gidip bakıyorlarmış.
Tabii.
Hala bir kitap okuyor diye o noktada. Şimdi sabah 7'de uyanıp tatilde işte ne bileyim işte güneşi görmek, kuşun seslerini hissetmek, yürüyüş yapmak, yüzmek ya da işte oradaki nimetlerden faydalanmak. Hiç olmazsa para veriyorsun. Bütün nimetlerinden faydalan gel madem. Yani hani zamanın kıymetini bilmiyorsan paranın kıymetini bil. Onu ver verdim diye nimetinden faydalanan geldi. Diyor ki bir bak bakalım. Mesela ben ilk gittiğim...
Hocam o kıymetini biliyorlardır. O açık büfeleri yağmalıyorlar ya.
O da değil kötü.
Herhalde kötü yani. Yani
vücudumuza zulmediyor
yani,
bu dair mi?
Tabii yani. Ben şimdi para verdim diye tabii. 8 porsiyon bir şey yemenin alemi
ama
var.
Ama o zaman da insan da üzülüyor. Çok para verdim. O kadar para yetmiyor günlük tatil. Yani bunu da yiyeyim de filan da diyorsunuz yani.
Nefis devreye giriyor yani.
Annem diyordu ki çocuklar çok para verdiniz yiyin bunları filan diyordu yani şimdi. Erkek çocuklar genç delikanlılar çok yiyorlar. Onları çağırıyorduk o noktada. Şimdi şöyle bakmak lazım. İlk önce bir inceleme, babam diyordu ki bir inceleyin gittiğiniz yerde ne olur, ne yapılır, günle nasıl, ne kadar plan. Bende de şu sıkıntı var ama kendi adıma söyleyeyim. Yetiştiremedim. Yapamadım şimdi yapacaktım. Bu da kendime zulüm.
Evet doğru.
Daha çok yapacaktım. Kıymetini yapamadım. Hadi bir daha bunu yapamayacağım. O dediğim de nedir mesela? İşte yüzmedir, ibadettir, farz edelim. İşte gezmektir, okumaktır
falan. Ama bence bu gene boş vermişlikten daha tercih edilecek bir şey.
O da öyle de işte orada da gideceğim gün bir geri yaklaşıyor. Bugünü kıymetini bilemedim, şunu yapamadım. Biraz daha denize bakayım, biraz daha orayı göreyim, biraz daha şunu yapayım. Yani burada da o da ayrı bir
şey. Hocam bir uzmana gidin o zaman.
O zaman öyle. O da ayrı bir
benim
nokta.
Tanıdığım çok iyi bir uzman var. Özgül öyle. Hanım diye bir öyle uzman var. Ona, ona göndereyim ben size hocam.
Şimdi işte burada gerçekten niye ömrün kıymeti. Bak bura bitiyor işte. Ne yapıyoruz? Hızlı konuşuyoruz sizinle.
Başladık değil mi? Aktı ya, geçti. Ya. Son 3 dakikaya girdik.
Müzik bile istemiyoruz ama işte hani olmaz diyoruz. Bir usul var, bir prosedür var.
Tabii tabii. Hı. Bir de bir soluklansın dinleyici diyoruz. Hani biz o arada gene konuşmaya devam
evet,
ediyoruz
tabii.
Da.
Şimdi biliyorsunuz yapımcımız bize bazen program yapacağımız zaman bir kayıt bir şey olsa diyor ki işte 2 saat çok mola filan diyor. Biz elhamdülillah.
Bıraksınlar bizi hocam.
Neden?
Suyumuzu koysunlar. Arada bir de eskiden çay getirirdin Nurettin. Onu da gene bıraktı bu
aralar. Onu bir dahaki sefer söyleyelim bakalım o konuda. Buradaki işte mesele şu. Bizim bir daha telafisi olmayan noktalarımızda onu kullanmak için verilen bir zaman varsa ve bu zamanı bizim ne için kullanacağımızın noktasında da eğer farkındaysak buna çok dikkat edelim. Uykularımızı aza indirelim. Allah dostları 3 saat 4 saat uyurlarmış onlar. Uykularımızı aza indirelim. İzleyeceklerimiz için uykusuz kalabiliriz. Gezmeler için uykusuz kalabiliriz. Yorgun kalabiliriz onlar. Yeme vakitlerine Hazreti Ebubekir Efendimiz taneli yiyecek için çiğneme bile için vakit ayırmazmış ki yapacak çok işlerim var diye. Yemek tarifleri kaç gram koyacağız ne
değil mi?
Tabii. Yani. Nasıl rahat edebilirim? Neyi sağ tarafa çevirebilirim? Biraz daha nasıl uzanabilirim? Yatağım daha nasıl yumuşak
yani
olabilir?
İnsan aslında tabiatı itibariyle biraz rahatsız olmalı değil mi?
Tabii.
Değil mi?
Tabii. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir ifadesi var. Çocuklarınızı kısa aralıklarla sert giysiler giydirin, sert yemekler yedirin. Hazırlayın bu hayatı. Hayat sert.
Ne dışarıda, güzel dediniz.
Dışarıya bakın. Taş kaya yok mu? Her yer toprak değil mi? Çakıl dolu değil mi her taraf? Deniz dediğiniz deniz bir gün tsunami oluyor.
Tabii.
Hayatın tsunamisi yok mu?
En büyük dostlarınız düşmanınız oluyor değil mi? Tabii. İşte tabiat buna dahil.
Tabii. Gökyüzüne bak. Güneş çıkınca iyi oluyor. Biraz sonra kara bulutlar geliyor üzerine.
Tabii. Ya da taş o güneş 40 dereceye koca çıktığı tabii zaman soluk alamıyorsun.
Şimdi her fıtra, her doğadaki hareket insanın halinde var.
Ne güzel
bir gün, dediniz. Bir gün bir arkadaşınızla kaya boyutunda dolular gelebilir yani. Evet. Çocuğunu hazırla ondan sonra da ilaç yutturmayalım durmadan çocuklarımıza. Yani olmaz bu
böyle
noktada.
Böyle boşluğa baka baka insanlar tabii, yaşamasın değil mi?
İnsanlar hastalanmasın bu noktalarda durmadan. Kaldıramıyorum demesin, depresyonlara girmesinler. Hastalıkları sanki normal bir yapıymış gibi kendilerine bütünleştirmiş bir şey gibi cebinde taşıdığı bir kalem gibi taşımasın
yanında. Herkeste var, bende de var çok şükür tabii, hastalık tabii, demenin tabii alemi yok yani.
O yüzden de biz o zora da alıştırmamız lazım. Daha beyaz, daha yumuşak. Daha temiz.
Dahanın sonu yok ya, hocam. O. Daha zenginliğin, ya, daha güzelliğin.
Daha diyenlerin hepsi para kazanmak için yapıyorlar. Yani yok, biz bizden daha para getir bana diyor. Daha para getir bana. Yani bak sana daha beyaz yıkayıcı bir deterjan getirdi. Daha rahat bir koltuk getirdi. Onu at. Daha rahatını getir. Adam onu parayı alır. Kendisi onunla daha bir şeyler yapmaya çalışacak.
Doğru
o yüzden de sizin daha rahat koltukta daha çok para ödediğiniz için o koltuk eskiyene kadar zaten dedik.
Geldik yine kapitalizme.
Kapitalizme geliyoruz o noktaya.
Burada bir virgül
evet
koyalım
o yüzden
hocam
de tatillerimizi bizim için dönüşü olduğunda dolu olarak dönelim.
Tatili böyle bir aylaklık zamanı olarak tanımlamamak gerekiyor. Ki 50 dakikadır, 55 dakikadır değerli hocamız döne döne anlatmaya çalıştı. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair'den bu haftalıkta bu kadar. Memleketim FM'den ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından seslendik sizlere, selamladık sizleri. Haftaya yine aynı gün ve saatte birlikte olmayı diliyoruz. Nurettin Çetin hazırladı programı. Ana kumandada Sefa Aktan vardı. Yine birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.